yorumunu yapmakta olduğumuz Eski Antlaşma'dan Yeşil kitabının 7. bölümüne geldik. Konu, Ay şehrinde alınan yenilgi. İnsanın en büyük düşmanı, değerli dostum, kendisidir derler. Ne kadar doğru bir söz değil mi? Evet, insanın en büyük düşmanı kendisidir. Bu düşman dışarıda değil, sizin içinizdedir. Kendi yıkıcı emellerini gerçekleştirmek isterken dahi, sizin kendi düşüncelerinizden yararlanmak ister. Kötü amaçlarına ulaşabilmek için sizin ellerinizi kullanır. Bu düşman size diğer herhangi birinden çok daha fazla zarar verebilir. Bir Mesih imanlısı olarak da günlük hayatınızda karşılaşabileceğiniz en büyük saldırı yine bu düşmanın, yani içinizde olan düşmanın kendisinden gelecektir. Bu düşmanla uğraşmayı iki kat daha zorlu bir hale getiren iki faktör, iki durum bulunmaktadır. Birincisi, bizler onu tanımakta ve kim olduğunu belirlemekte yeterince istekli değilizdir. Onu bir düşman olarak nitelemeye yanaşmak istemeyiz. Asıl sorun ise birçoğumuzun onun varlığından memnun olmasıdır. İkinci sorun ise onun içimizde olmasıdır. Bu düşman karşımıza bir kişi olarak çıkmaz. Bu nedenle onunla teke tek savaşamayız. Bu onun korkak olduğu anlamına da gelmez. Ama içimizde yerleşmiş olmakla bize karşı olan savaşını çok daha etkili bir şekilde sürdürebilir. Uluslar, şehirler, inanlı toplulukları ve bireyler hep içeride olan düşman tarafından yenilmişlerdir değerli dostum. Evet, uluslar, kentler ve imanlı toplulukları hep içeride olan düşman tarafından yenilgiye uğramışlardır. Rabbise Mesih, Vahiy kitabında Anadolu'nun batısında yer alan 7 kiliseye söylediği sözlerde onları çeşitli konularda uyarmıştır. Örneğin, Vahiy 2. bölüm 14 ve 15. ayetlerde şöyledir. Ne var ki, sana karşı birkaç şeyim var. Aranızda Balam'ın öğretisine bağlı kalanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri ve cinsel ahlaksızlıkta bulunmaları için İsrailoğullarını ayartmayı Balak'a öğreten Balam'dı. Aynı şekilde sizin aranızda da Nikolas yanlılarının öğretisine bağlı kalanlar var. Yine Vahiy 2. bölüm 20. ayette Tiyatra'daki topluluğu uyararak onlara şöyledir. Ne var ki sana karşı bir şeyim var. Kendini peygamber diye tanıtan İzebel adlı kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretişiyle kullarımı saptırıp cinsel ahlaksızlıkta bulunmaya ve putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. İsa Mesih bu sözlerle bu topluluklara şöyle diyordu. Siz göz göre göre sonunuzu hazırlayan şeylerle uğraşıyorsunuz. Biliyor musunuz? Bugün imanlı topluluklarında görülen imansızlıklar, sadakatsizlik ve itaatsizlikler, Tanrı'nın adına dışarıdaki herhangi bir düşmanın verebileceği zarardan çok daha büyük zararlar vermektedir. Şeytan, imanlı topluluklarımıza dışarıdan değil ama sadece içeriden zarar verebilir. Bunun gibi sevgili kardeşim, bireyler de içeriden yok edilebilirler. Ordularının tarih sayfalarında başarıdan başarıya koşmalarına yön veren en dahi, en büyük komutan belki de Büyük İskender'dir. Gerçekten onun gibisi bir daha ortaya çıkmamıştır. Daha 35 yaşına bile gelmeden dünyanın hemen hemen her köşesini zapt eden bu büyük komutan bir sarhoş olarak can vermiştir. Dünyayı ele geçirirken kendi içindeki Büyük İskender'e yenilmiş, içindeki bu düşman tarafından yok edilmiştir. İsrailoğullarının vaat edilen toprakları elde etmek için sürdürdükleri savaşlarda aldığı tek yenilgi, dış kaynaklı bir yenilgi değil ama iç kaynaklı bir yenilgidir. İsrailoğulları vaat edilen topraklara girdiği zaman karşılarında birçok düşmanlar yoktu. Onlar karşılarında üç büyük engelle karşılaşmışlardı. Bir, Eriha kenti, iki, Ay kenti ve üç, Gibeyonoğulları. Bu üç düşman nedeniyle İsrailoğulları bu toprakların tadını tam anlamıyla çıkaramamışlardı. Topraklar oradaydı. Tanrı bu toprakları onlara vermişti. İbrahim peygamberle yaptığı antlaşmanın içerisinde dahi bu toprakların İsrailoğullarına verileceği vaat edilmişti. Tanrı Yeşua şöyle demişti. Musa'ya söz verdiğim gibi ayağınızın tabanının basacağı her yeri size verdim. Yeşu 1. bölüm 3. ayette okumuştuk bunu. Evet, Tanrı onlara şöyle diyordu. Gidin ve alın. Bu topraklar artık sizin. Bu toprakları size ben veriyorum. Güle güle oturun, ülkenin tadını çıkarın. Bizim için ne büyük bir ders değil mi? Bu insanlara kocaman, bereketli, verimli bir ülke vaat edilmişti. Hesaplara göre Tanrı onlara tamı tamına aşağı yukarı 500 bin kilometre kare toprak vaat etmişti. Ama İsrailoğulları en iyi ve en güçlü dönemlerinde dahi bu toprakların sadece onda birini elde edebilmişlerdi. Tüm ruhsal bereketler Mesih imanlılarına verilmiştir değerli dostum. Eski antlaşmadaki olaylar hep bir resim olarak önümüze çıkıyor ve biz bunlardan ders almalıyız. İşte burada da tüm bereketler Mesih imanlarına verilmiştir. Buradan çıkaracağımız ders budur. Ama bu bereketlerin kaçta kaçına sahip olabiliyoruz biz Mesih imanları olarak? Tanrı bu bereketleri bize vermeyi vaat etmişken bizler bunlara sahip çıkmadan yaşıyorsak bu sadece bizim kendi suçumuzdur. Bu bereketlere sahip olabilmemiz için iman adımını atmamız ve zorluklarla savaşmamız gerekecektir. Zafer kazanmadan bereketlere sahip olamayız. İman yaşamında hazıra konacağımızı sanıyorsak aldanıyoruzdur. Nitekim İncil'den Efesoslular mektubunun son bölümünde ruhsal bir savaştan ve bu savaşı kazanabilmemiz için de Tanrı'nın sağladığı tüm ruhsal silahları kuşanmamız gerektiğinden söz edilir. Yeşu 7. ve 8. bölümlerde Ay şehrinde yaşanan yenilgi ve zafer, imanlının içinde varlığını sürdüren benliği simgeler. Anladınız değil mi değerli dostum buradaki dersi? Yeşu 7 ve 8. bölümler, Ay şehrinde yaşanan yenilgi ve zafer, imanlının içinde varlığını sürdüren benliği simgeler. Akan'ın işlediği günah, bunu daha sonra göreceğiz, karargâhta işlenmiş bir günahtı. Bedenin işlediği günahlarda gözlenen adımlar genellikle şöyledir. Ben gördüm fiziksel, kıskandım, özendim, düşünsel ve aldım girişimsel. İmanlının yaşamındaki günah ortadan kaldırılmadıkça, altını çizeyim değerli dostum, bir Mesih imanlısının hayatındaki günah ortadan kaldırılmadıkça zaferi kazanabilmek daima sadece hayal olarak kalacaktır. Başka deyişle, imanlının hayatındaki günah ortadan kalkmadan imanlı zafer dolu bir hayat yaşayamayacaktır. Şimdi 7. bölümün ilk ayetine bakalım. Ne var ki diyor, İsrailliler adanan eşyalar konusunda Rabbe ihanet ettiler. Yahuda oymağından Zerah oğlu, Zavde oğlu, Karmi oğlu Akan, adanmış eşyaların bazılarını alınca Rab İsraillilere öfkelendi. Burada İsrailoğullarının günah işlediğini ama günahı işleyenin aslında Akan adında tek bir kişi olduğunu okuyoruz. Akan'ın yaptıklarından dolayı bütün İsrail ulusu acı çekmek zorunda kalmıştı. Bu aslında çok ilginç bir konudur. Birçokları imanlı topluluğunun dışında durup eleştirilerde bulunmayı severler. İmanlı topluluğunun eksikliklerinden, yanlışlıklarından söz ederler. Bunu bazen ben de yaparım. Ama değerli dostum, imanlı topluluğunun içinde bir üye olarak durup da topluluğun sorunlarından söz etmek bir şeydir, dışarıda durup da hiçbir şey yapmamak ise başka bir şeydir. Eğer imanlı topluluğu imandan düşmüş ve günah içerisindeyse, günah içerisinde yaşıyorsa, bu topluluğun içerisinde bulunan bizler kendimizi bütünden soyutlayamayız. Eğer üyelerden herhangi bir tanesi elem çekerse, diğer üyeler de aynı elemi duyarlar. Bir parça acı çekerse, parçaların tümü birlikte acı çeker. bir parça yücelirse parçaların tümü birlikte sevinir diyor Elçi Pavlos 1. Korintoslar 12-26'da. Yeşu, Eriha'dan Beyt El'in doğusunda Beyt Aven yakınındaki Ay kentine adamlar göndererek gidip ülkeyi araştırın dedi. Adamlar da gidip Ay kentini araştırdılar. Sonra Yeşu'nun yanına dönerek bütün halkın oraya gidip yorulmasına gerek yok dediler. Sayısı az olan Ay halkını yenmeye 2-3 bin kişi yeter. Yeşu 7. bölüm 2 ve 3. ayetler. Eriha şehri dünyayı simgeler değerli dinleyicilerimiz. Bunu bir tarafa yazın. Eriha kenti dünyayı simgeler. Ay şehri ise bedeni, insanın doğal benliğini simgeler. Bazı imanlılar Eriha'nın çevresinde dolaşıp borazan öttürerek kendilerinin ermiş imanlılar olduklarını iddia ederler. Biz bu şeyleri yapmayız, o şeylere el sürmeyiz diyerek kendi yaptıklarıyla ya da yapmadıklarıyla övünürler. Aslında böyle yapmakla bir tür ruhsal striptiz yapmaktadırlar. Güya kendilerine göre dünyasal olan her şeyden vazgeçmişler, dünyayı yenmişlerdir. Peki ya benliğe ne demeli? Biliyor musunuz? İmanlı topluluklarında en çok zarar veren kimseler, dünyayı yendiklerini iddia eden güya süper ermiş imanlılardır. Oysa bunlar Ay şehrinde yenilenler gibidirler. Böyleleri imanlı topluluklarında çokturlar. Zaferli iman yaşamını yaşadıklarını söylerler ama bunun ne demek olduğundan haberleri bile yoktur. Zaferli yaşam, yengi dolu bir yaşam, İsa Mesih'in yaşamıdır. Zaferi kazanan bizler değiliz ama onun yani Rabbimizin kendisidir. İsrailoğulları daha zaferden yeni çıkmışlardı. Eriha şehrini ele geçirmişler, düşmanları yok etmişlerdi. Zaferi her ne kadar Tanrı'nın kendisi kazandıysa da İsrailoğulları çok geçmeden bu zaferi kendi başlarına kazandıklarını düşünmeye başladılar. Yeşu adamlarından bazılarını Ay şehrini gözetlemeye göndermişti. Şehri görmeye gidenler geri döndüklerinde şöyle dediler. Ay şehri Eriha'nın yanında bir hiçtir. Bugün Ay kentini görmeye giderseniz orada sadece harabeleri görürsünüz. Hepsi bu kadar değerli dostum. Kentin üzerine yürüyen 3000 kadar İsrailli Ay halkının önünde kaçmaya başladı diyor. Ay halkı onlardan 36 kadarını öldürdü. Sağ kalanları da kentin kapısından Şevarim'e dek kovaladı. Bayırdan aşağı kaçanları öldürdü. Korkudan İsraillilerin dizlerinin bağı çözüldü diyor Yeşu 7. bölüm 4 ve 5. ayetlerde. İsrailoğulları Ay şehrinin adamları karşısında bozguna uğradılar. Bizler beden tarafından her zaman yenilgiye uğratılırız değerli kardeşim. Dünyayı yenmek için kullandığımız taktikleri benliğimize karşı savaşırken kullanamayız. İsrailoğulları zayıflıklarının farkında değildiler. Bakın haberci Pavlos ne kadar haklıdır şu itirafta bulunduğunda. Çünkü içimde yani bedenimin gereksiz isteklerinde, benliğimde yararlı bir şeyin konut kurmadığını biliyorum. İçimde istek varsa da iyilik yapmaya gücüm yok. Romalılar 7 ayet 18. Sen de kardeşim, kendi iç varlığında hiç gücünün, kudretinin var olmadığını fark ediyor musun? Sen iman yaşamını kendi gücün, anlayışın ve kapasitenle yaşayamazsın. Zaten Tanrı senden bu yaşamı yaşaman istemiyor. O iman yaşamını senin iç varlığında yaşamak istiyor. Romalılar 7. bölümde Pavlos kendi doğal benliğinde hiç iyi bir şey bulunmadığını çok iyi anlamıştı. O yine yeni varlığında da hiçbir gücün bulunmadığını görmüştü. Yeni varlığımız Tanrı için yaşamaya isteklidir. Ama bu yaşamı yaşayacak güce sahip değildir. Romalılar mektubunun 8. bölümde Tanrı'nın kutsal ruhuyla karşılaşırız. İşte bizler iman yaşamını sadece onun aracılığıyla yani ancak kutsal ruhla dolu olduğumuz zaman yaşayabiliriz. Kutsal ruh, Tanrı'nın ruhu ve Tanrı'nın sözü olmadan bu iman yaşamını yaşayabilmek bütünüyle olanaksızdır. Tanrı sözünden beslenmeli ve kendimizi kutsal ruhun denetimine vermeliyiz. Bunun üzerine Yeşu giysilerini yırtarak İsrail'in ileri gelenleriyle birlikte başından aşağı toprak döküp Rabbin sandığının önünde yüzüstü yere kapandı ve akşama kadar bu durumda kaldı. Ardından şöyle dedi: "Ya Rab Yahvi, bizi Amorluların eline teslim edip yok etmek için mi Şeriye ırmağından geçirdin? Keşke halimize razı olup ırmağın ötesinde kalsaydık." Yeşu 7. bölüm 6 ve 7. ayetler. Bu ağıtı daha önce de duymuştuk değil mi? Yeşu İsrail oğullarıyla ağıt yakmasını çöllerdeyken öğrenmişti. Bu sözleri çöldeyken söylememişti ama şimdi artık söylüyordu. Aylılara karşı savaşın için kaybettiğini anlayamıyordu. Bu nedenle elbiselerini yırtarak şöyle haykırdı: "Ya Rab, İsrail halkı dönüp düşmanlarının önünden kaçtıktan sonra ben ne diyebilirim? Kenanlılar ve ülkede yaşayan öbür halklar bunu duyunca çevremizi kuşatacak, adımızı yeryüzünden silecekler. Ya sen Ya Rab kendi yüce adın için ne yapacaksın?" Yeşu 7. bölüm 8 ve 9. ayetler. Bakın Rab Yeşu'ya neler söyledi. Bu sözlerle Rab parmağını konunun tam merkezine basıyordu. Rab Yeşu'ya şöyle karşılık verdi: "Ayağa kalk, neden böyle yüzüstü yere kapanıyorsun?" 10. ayet. Burada Yeşu'ya şöyle diyordu Rab: "Kaldır artık başını yerden. Çul giyinip küllerde dolaşmaktan vazgeç." Biliyor musunuz? Dua saatlerini Rab'be ağıtlarla geçiren birçok imanlılar vardır. Bunun hiçbir yararı yoktur. Bu nedenle sorunun köküne, merkezine eğilmemiz gerekmektedir. İsrailliler günah işlediler diyor Yeşu 7. bölüm 11. ayette. "Onlarla yaptığım ve yerine getirmelerini buyurduğum antlaşmayı bozdular. Adanmış eşyaların bir kısmını çalıp kendi eşyaları arasına gizlediler ve yalan söylediler." Yeşu'nun İsrail'in günah işlediğinden haberi yoktu. Yeşu ilk kilise döneminde habercilerin sahip olduğu sezinleme, ruhları ayırt etme armağanına sahip değildi. Örneğin Habercilerin İşleri 5. bölümde Hananya ile Safire öğrencilere yalan söylediğinde Tanrı'nın kutsal ruhu bunun yalan olduğunu öğrencilere açıkça bildirmişti. İlk dönem Mesih imanlıları günah karşısında çok daha duyarlıydılar. Rab Yeşu'ya günahın kampın içinde bulunduğunu, bunu ortaya çıkartıp bertaraf etmesini söyledi. Sabah olunca oymak oymak dizilip sırayla öne çıkacaksınız. Rabbin belirleyeceği oymak boy boy öne çıkacak. Rabbin belirleyeceği boy aile aile öne çıkacak. Yine Rabbin belirleyeceği ailenin erkekleri teker teker öne çıkacak diyor Yeşu 7. bölüm 14. ayette. Suçlular Yahuda oymağından, Zerahiler kabilesindendi. Zavdi ailesinin erkekleri teker teker öne çıkarıldığında Yahuda oymağından Zerah oğlu, Zavdi oğlu, Karmi oğlu Akan belirlendi diyor 18. ayette. İsrailoğulları bu işin gerisindeki suçluları ortaya çıkarabilmek için bir dizi soruşturma yürütmek durumundaydı. Halkın arasında kimin suçlu olduğunu ortaya çıkarabilmek oldukça ağır bir işti. İmanlılar topluluğunda da kimin günah içerisinde yaşadığını ve suçlu olduğunu ortaya çıkarabilmek aynı ölçüde zordur. Kilise üyeleri her nedense yaşadıkları toplum içerisinde kötülüğe ve günaha en çok kör olan kimselerdir. Gece kulüplerindeki, pavyonlardaki günahları bir anda görürlerken kendi aileleri içerisindeki ya da kiliselerindeki günahları göremezler. Bu durum imanlılar için gerçekten üzülecek bir durumdur. O zaman Yeşu Akan'a "Oğlum," dedi, "İsrail'in Tanrısı Rabbi yücelt. Ona açıkla ne yaptın? Söyle bana. Benden gizleme." Akan doğru diye karşılık verdi: "İsrail'in Tanrısı Rabbe karşı günah işledim. Yaptığım şu: ganimetin içinde Babil işi güzel bir kaftan, 200 şekel gümüş, 50 şekel ağırlığında bir külçe altın görünce dayanamayıp aldım. En altta gümüş olmak üzere tümünü çadırımın ortasında toprağa gömdüm," diyor Yeşu 7. bölüm 19-21 ayetler arasında. Akan'ın işlediği günahın aşamalarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Gördü, göz koydu ve aldı. İşte kardeşim, insan bedeninin işlediği günahın 3 aşamasıdır bu. Gördü, göz koydu ve aldı. Dedikodu, eleştiri, kıskançlık ve açgözlülük benliğin, günahlarıdır. Bu tür şeyler çatışmaya ve sorunlara yol açarlar. Örneğin eleştiri benliğimizi, egomuzu dolduruşa getirir. Dikkatleri kendi benliğimize çeker. Eleştirdiğimiz kişinin hataları ve eksikliklerine bakarak kendimizi daha iyi, daha ileri görürüz. İnsan doğasının köklü günahı şudur. Görür, göz koyar ve alır. Peki, akan suçunun ortaya çıkması karşısında ne gibi bir tutum takındı dersiniz? Suçunu kabul etti, açıkça söyledi. Kendini savunmaya geçmedi. Peki, bizler doğal benliğimizi nasıl yeneceğiz? Varlığımızdaki günahla kesinlikle uğraşmamız, onu alt etmenin yollarını araştırmamız gerekmektedir. Hatırlayacaksınız, dünyayı alt etmek iman yoluyladır. Ama doğal benliği, bedeni alt etmenin yolu bu değildir. Tanrı'yla ruhsal paydaşlık içerisinde olmayı, Rabbe hizmet edebilmek için kutsal ruhla dolmayı istemeliyiz. Peki, onunla ruhsal bir paydaşlığa nasıl girebiliriz? Hayatımızda ruhsal güce nasıl sahip olabiliriz? Yuhanna'nın birinci mektubu buna açıklık getirerek, buna kendi başımıza sahip olamayacağımızı belirtir. Şöyledir, Tanrı ışıktır ve onda hiç karanlık yoktur. Eğer onunla ruhsal paydaşlığımız var der ve karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş ve gerçeği yapmamış oluruz. Evet, Tanrı ile ruhsal paydaşlığımızın var olduğunu söylerken, günah içerisinde yaşıyorsak, kimseyi kandıramayız. Tabii ki kesinlikle onunla ruhsal bir paydaşlık içerisinde değiliz demektir. Ve bunu biliyoruz, bilmemiz de gerekir. Diyelim ki hiç günahımız yoktur diyoruz. Bakın İncil buna nasıl bir yanıt veriyor. Eğer günahlarımız yoktur dersek kendi kendimizi kandırırız ve bizde gerçek bulunmaz. 1 Yuhanna 1 ayet 8. Peki ne yapmalıyız? Eğer günahlarımızı açıkça söylersek o günahlarımızı bağışlamak için güvenilir ve adildir ve bizi her tür haksızlıktan temizler diyor yine 1 Yuhanna 1 ayet 9'da. Görüleceği gibi Tanrı'yı hiçbir zaman kendi seviyenize indiremezsiniz. Kendi başınıza Tanrı'nın seviyesine de çıkamazsınız. Yapılabilecek tek şey Tanrı ile aranızda var olan iletişim yolunu açık tutmaktır. Bunu yapabilmenin tek yolu günahlarınızı açıkça itiraf etmenizdir. Yuhanna sözlerine şöyle devam eder. Günah işlemedik dersek Rabbi yalancı ederiz ve bizde onun sözü olmaz. 1 Yuhanna 1 ayet 10. Bu sözler çetin sözlerdir kardeşim. Günah işlemediğimizi söylersek o zaman Tanrı bize yalan söylüyorsunuz diyecektir. Ve bence o bunu söylemekte %100 haklıdır. Peki ne yapmamız gerekir? Günahlarımızı açıkça ikrar etmemiz gerekir. Günahlarımızı nasıl ikrar edebiliriz? Gerçek ikrar genellemelerle zaman geçirmez. Akan'ın yaptığı gibi günahlarını açıktan açığa söyler. Gördüm, tamah ettim, kıskandım ve aldım der. Yüreğinizdekileri Tanrı'ya anlatabilirsiniz. Yüreğinizi açın yeter. Gerçi o bütün ayrıntıları zaten biliyorsa da siz yine ağzınızla bu açıklamaları yerine getirin. Bir toplulukta adamın biri dua edildiğinde sürekli olarak şöyle dua ederdi. Ya Rab, eğer günah işlemişsem beni bağışla. Onun bu sözlerinden bıkan başka bir imanlı bir gün ona şöyle dedi. Bak kardeşim, duanda hep günah işlemişsem diyorsun. Günah işleyip işlemediğini sen kendin bilmiyor musun? Adam yanıt olarak hayır dedi. Günah işleyip işlemediğimi, işlemişsem dahi bu günahın ne olduğunu bilmiyorum dedi. Buna karşılık olarak diğer adam şöyle dedi. Eğer bilmiyorsan o zaman en azından tahminde bulunabilirsin. Bir sonraki kez tekrar dua için bir araya geldiklerinde bu adam doğru bir tahminde bulunarak günahının ne olduğunu anlamıştı. İşte ikrar ya da tövbe budur dostum. Günahlarınızı açıkça söylemedikçe, bunlardan dönmedikçe yaşamınızda gerçek bir bereket, gerçek bir güç, zafer ve gerçek bir yengi hiçbir zaman olmayacaktır. Yeşu Akan'a bizi neden bu felakete sürükledin dedi. Rab de bugün seni felakete sürükleyecek. Ardından bütün İsrail halkı Akan'ı taşa tuttu. Kendisine ait ne varsa taşlayıp yaktı. Akan'ın üzerine taşlardan büyük bir yığın yaptılar. Bu yığın bugüne dek orada duruyor. Bunun üzerine Rabbin öfkesi dindi. Oranın bugüne dek Akor Vadisi diye anılmasının nedeni budur diyor Yeşu 7. bölüm 25 ve 26. ayetlerde. Bu gerçekten çok ciddi bir durumdur ve yeni antlaşmada da imanlılar bu doğrultuda aynı ciddiyetle uyarılırlar. Çünkü bedenin gereksiz isteklerine uyarak yaşarsanız öleceksiniz ama ruh aracılığıyla bedenin işlerini öldürürseniz yaşayacaksınız diyor Romalılar 8:13'te. Ruhsal anlamda yaşamayan Mesih imanlılarının sayısı çoktur. Yaşamlarında günahı alt etmek için hiç uğraş vermeyen birçok imanlılar vardır. Bu imanlıların ruhsal yaşamları da bereketsiz, kuru ve cansız geçmektedir. Haberci Pavlos 1. Korintoslar 11:31-32'de şöyledir. Kendimizi yargılasaydık Tanrı tarafından yargılanmayacaktık ama Rab tarafından yargılanırken sıkı düzene sokuluyoruz. Öyle ki dünya ile bir arada yargılanmayalım. Eğer bizler kendimizi yargılamazsak o zaman Tanrı bir adım atıp bizi yargılayacaktır. Onun yargısı bazen çok ağır olabilmektedir. Ben Tanrı'nın yargısının ne olduğunu kendi yaşamımdan bilirim. Yeşu gibi dövünüp ağlamanın da hiç faydası olmaz. Yapılması gereken tek şey Tanrı'ya gitmek ve düzeltilmesi gereken şeyleri ona düzelttirmektir. Tanrı'ya günahlarımızı açıkça söyler ve bu günahlardan dönersek o zaman Rabbin sevincini doyasıya yaşayabiliriz. O zaman kurtuluş sevincini yeniden gönenebiliriz. Bir Mesih imanlısı olarak daima Rabbin ışığında, Rab ile birlikte yaşamamız gerekir.